Ayrım 19, 7. Papirüs, Wilbur Smith, sayfa 194. Ertesi sabah Rowan'la Nicholas daha hava aydınlanmadan kalkıp kamp ateşinin önünde kahve içtiler. Ali ile adamları da ateşin yakınında çömelmiş alçak sesle konuşuyor ve günün ilk sigarasını içerek öksürüyorlardı. Proje ilgilerini çekmiş gibiydi. Nicholas'ın uçuruma ikinci kere inmeyi neden istediğini bilmiyorlardı. Ama iki Ferengi'nin heyecanı onlara da geçmişti. Hava önlerini görebilecekleri kadar aydınlanır aydınlanmaz Nicholas grubu tekrar tepelere doğru götürdü. Adamlar kendi aralarında Amharik dilinde neşeli neşeli konuşuyorlardı. Güneş vadinin doğusundan yükselirken onlar da uçurumun kıyısına vardılar. Nicholas bir gün önce adamlara ne istediğini harfiyen bildirmişti. Rowan'la da gece oturmuş planları incelemişlerdi. Bu nedenle herkes üzerine düşen görevi biliyordu. İnişe hazırlanma konusunda zaman kaybetmediler. Nicholas'ın üzerinde şortu ve tenis ayakkabıları vardı ama üşümemek için eski futbol takımının tişörtünü de getirmişti. Onu giyerken Rowan'a sağlam kayadan oyulmuş olan düzgün yeri işaret etti. Kadın orayı dikkatle inceledi. Emin olmak zor ama haklısın. Bunu galiba insanlar yapmışlar. Daha aşağıya indiğin zaman hiç kuşkun kalmayacak. Bu çıkıntının altı hemen hiç rüzgar almıyor. O yüzden kovuklar neredeyse hiç zarar görmemişler. Ancak suların kabardığı noktadan sonra durum farklı. Nicholas salıncağa oturarak uçurumun üzerine doğru gitti. Ali'ye işaret verdi ve onu aşağıya indirmeye başladılar. İp yağlı delikten düzgünce kayıyordu. Nicholas hesaplarında yanılmamış olduğunu hemen anladı. O çift sıra kovuğun tam hizasındaydı. Kayanın yüzeyindeki esrarlı daireye erişti sonunda. Ama bu kendisinden 4,5 metre uzaktaydı. Parlak renkli yosunlar kayanın lekelenmesine neden olmuşlardı. Kabartmayı da yarı örtüyorlardı. Nicholas bu yüzden onun kayadaki doğal bir kusur olup olmadığını yine de anlayamadı. İngiliz nehre ulaşınca salıncaktan suya kaydı. Buz gibiydi. Adam inledi ve vücudu soğuğa alışıncaya kadar ayaklarını vurdu. Sonra Ali'ye işaret vermek için ipi 3 kez çekti. Salıncak yukarı çekilirken o da yüzerek gölcüğün bir yanına gitti ve kayadaki o kovuklardan birine tutundu. Uçurumun dibinin ne kadar kasvetli, ıssız ve soğuk olduğunu unutmuştu. Uzun bir süre sonra başını arkaya atıp baktı. Rowan salıncağa oturmuş ağır ağır iniyor, ipin ucunda dönüyordu. Aşağıya bakarak adama el salladı. Nicholas bu kıza tam numara veriyorum diyerek güldü. Neredeyse hiçbir şeyden korkmuyor. Rowan'ı teşvik etmek için bağırmayı düşündü. Ama çağlayanların gürültüsünün bütün sesleri bastırdığını biliyordu. Bu nedenle ona el sallayarak karşılık vermekle yetindi. Nicholas Rowan'ın tam ortada ipi telaşla çektiğini gördü. Ali uyarılmıştı, salıncak hemen durdu. Rowan ipi yalnız sol eliyle tutarak diğeriyle boynundaki dürbünü almaya çalışıyordu. Bu arada kayayla uygunsuz bir açı yapıyor, dürbünü tek elde ayarlayamıyordu. Nicholas onun kayadaki yuvarlak kabartıyı bulmakta zorluk çektiğini fark etti. Orada birkaç dakika Rowan'ın bu çalışması Nicholas'a saatler kadar uzun gelmişti. Sonra kadın dürbünü bırakarak bir çığlık attı. Nicholas çağlayanın gümbürtüsüne rağmen bu sesi duyabilmişti. Rowan bacaklarını sevinçle sallıyordu. Heyecandan çıldırmış gibiydi. Ali ipi tekrar salıverirken kadın Nicholas'a el salladı. Hala anlaşılmaz bir şeyler söylüyordu. Yüzündeki ifade uçurumun katedralleri hatırlatan gölgelerini aydınlatıyordu sanki. İngiliz seni duyamıyorum diye bağırdı. Ancak çağlayan onun sesinin ulaşmasını engelledi. Rowan salıncakta kıpırdanıyor, deli gibi elini sallayarak işaret ediyordu. Diğer eliyle kavradığı ipi bıraktı, salıncak dönerken Nicholas'a bakabilmek için eğildi. Suyun 6 metre kadar yukarısında az kalsın dengesini kaybedip arka üstü salıncaktan düşecekti. Nicholas yukarıya doğru dikkatli ol diye bağırdı. O dürbün Zeiss, İsviçre'de gümrüksüz 2000 sterline satılıyor. Rowan bu kez adamın sesini duymuş olmalıydı ki bir okul çocuğu gibi dilini çıkardı. Ama artık daha dikkatli davranıyordu. Ayakları suya iyice yaklaştığı zaman Ali ve adamlarının durmaları için ipi çekiştirdi. Şimdi Nicholas'tan 4,5 metre kadar ötede gölcüğün üzerinde sallanıyordu. İngiliz ne buldun diye bağırarak sordu.
Haklıymışsın, sen bir harikasın.
İnsanlar tarafından mı yapılmış? Üzerinde yazı var mı, okuyabildin mi? Roy'un ona takılarak zaferle güldü.
3 soruna da evet, evet ve evet.
İnsanı sinirlendirme, söyle haydi.
Titan'ın egosu yine ağır basmış. Eserine imzasını atmaktan kendini alamamış.
Roy'un güldü.
Bize imzasını bırakmış. Kırık kanatlı şahine.
Adam sevindi. Harika, şahane.
Bu Titan'ın buraya geldiğini kanıtlıyor Nicky. O şahini oymak için bir tür iskelenin üzerinde durmuş olmalı. İlk tahminimiz doğruymuş. Tutunduğu o kovuk Titan'ın uçuruma inmek için kullandığı merdivenin bir parçası.
Nicholas bağırdı. Evet ama neden Roy'un? Titan neden buraya kadar indi? Burada bir kazı ya da yapı kalıntısı yok. İkisi de mağara gibi loş bir yerde etraflarına bakındılar. O iki sıra küçük kovuk dışında kaya dümdüz yükseliyordu.
Kadın karşılık verdi. Çağlayanın aşağısında kayada bir oyuk var mı? Oraya kadar gidebilir misin?
Nicholas kayadan uzaklaştı. Gök gürültüsü gibi sesler çıkararak akan çağlayana doğru yüzdü. Orta yerde akıntı onu yakalayınca ilerleyebilmek için bütün gücünü kullanmak zorunda kaldı. Sonunda çağlayanın yakınındaki yosundan kayganlaşmış çıkıntılı bir kayaya tutunmayı başardı. Sular başından aşağıya akarken İngiliz çağlayanın altına girmeyi başardı. Ancak sular onu yine yakalayarak oluşturdukları girdaba sürüklediler. Adamı hızla döndürmeye başladılar. İngiliz gölcüğün ortasında suyun yüzüne çıkabildi. Çağlayanın altındaki durgun suya ulaşabilmek için tekrar bütün gücüyle yüzmek zorunda kaldı. Göğsü bir körük gibi inip çıkarken tekrar bir kayaya tutundu.
Roy'un hiçbir şey yok mu diye bağırdı.
Adam cevap verecek halde değildi. Sadece hayır der gibi başını salladı. Solukları düzgünleşirken hiçbir şey yok demeyi başardı. Kaya çağlayanın arkasından dümdüz yükseliyor. Yine inleyerek soluk aldı ve alayla ''Başka parlak fikriniz var mı madam?'' diye sordu.
Roy'un sesini çıkarmadı. Bu Nicholas'ı sevindirmişti. Sonra kadın tekrar seslendi.
''Nicky, şu kovuklar nereye kadar iniyor?''
''Adam bunu görebiliyorsun.'' diye cevap verdi. ''Ben sonuncuya tutunuyorum.''
''Ya yüzeyin aşağısı?''
''Gülünç olma kadın.''
Nicholas üşümeye ve kızmaya başlamıştı. ''Suyun altında kayaya nasıl delik açabilirlerdi?'' Roy'un da aynı derecede öfkeli bir tavırla ''Bir dene!'' diye bağırdı.
Nicholas ona acıyormuş gibi başını salladı. Sonra derin bir soluk aldı. Elini kovuktan çekmeden vücudunu ve bacaklarını iyice gerdi. Ayaklarıyla kayanın yüzeyini araştırırken başı karanlık suya daldı. Sonra birdenbire sudan fırladı. Yüzünde şaşkınlık dolu bir ifadeyle gürültülü gürültülü soludu.
''Tanrım!'' diye bağırdı. ''Haklıymışsın. Aşağıda bir kovuk daha var.''
''Sana söylemedim mi?'' demek hoşuma gitmeyecek.
Adam oradan bile kadının yüzündeki memnun ifadeyi seçebiliyordu.
''Nesin sen, bir tür büyücü mü?''
Sonra duraklayıp gözlerini gökyüzüne dikti.
''Benden şimdi de ne isteyeceğini biliyorum.''
Roy'un tatlı tatlı ''Kovuklar nereye kadar iniyor?'' diye sordu. ''Sevgili Nicky, benim için suya dalar mısın?''
Adam ''Ah bunu biliyordum.'' dedi. ''Ustabaşıyla konuşacağım. Sen beni bir esir gibi çalıştırıyorsun. Artık grevdeyim.''
''Lütfen Nicky.''
Nicholas su altında kalma gücünü arttırmak için sık sık soluyarak kanına daha bol oksijen karışmasını sağladı. Sonra ciğerlerindeki bütün havayı boşaltıp hemen arkasından içine bol temiz hava çekti ve başüstü suya daldı. Elini uzatarak yüzeyin altındaki ilk kovuğu aradı. Bulunca dalış hızını arttırmak için ondan yararlanarak kendini aşağıya doğru çekti. İkinci kovuk bunun daha aşağısındaydı. Oyuklar birbirlerinden yaklaşık 180 santim uzaklıktaydı. İngiliz bunu bir ölçü olarak kullandı ve ne kadar indiğini hesaplayabildi. Aşağıya doğru yüzmeyi sürdürerek bir kovuk daha buldu, sonra bir tane daha. Suyun yüzeyinden 7 metre aşağıda 4 sıra kovuk. Östas borusunu sıkarak içindeki havayı boşaltırken kulakları gıcırtı ve patlamaya benzeyen seslerle çınladı. Yine de aşağıya inmeyi sürdürdü ve kovukların oluşturduğu 5. sırayı da buldu.
Şimdi ciğerlerindeki hava boşalmaya başlıyordu. Bu nedenle aşağıya artık daha hızlı ve kolay inebiliyordu. Gözlerini iyice açmıştı ama aşağısında sular kapkaranlıktı. Sadece hemen önündeki kayanın yüzeyini görebiliyordu. Sonra altıncı kovuğu fark etti. Ona tutunarak kararsızca durakladı. 11,5 metre indim ve hala suyun dibine erişemedim diye düşündü. Bir zamanlar ordu timiyle mızrakla balık avlama yarışına girmişti. O günlerde 18 metreye dalabiliyor ve bu derinlikte 1 dakika kalabiliyordu. Ama o zamanlar gençti ve tam formundaydı. İngiliz kendi kendine bir kovuk daha diye söz verdi. Sonra yüzeye çıkacağım. Ancak soluk alma isteği yüzünden ciğerleri zonklayıp yanmaya başlıyordu. Fakat yine de kovuğa doğru kendini çekerek hızla aşağıya indi. Aşağıdaki karanlıkların arasında 7. kovuğun belirdiğini hayal meyal gördü. Hayretle kendi kendine ta dibe kadar inmişler dedi. Tanrım, Taita bunu nasıl başardı? Dalgıç takımları yoktu ki. Kovuğa tutunarak bir an durdu. Daha aşağılara inme riskini göze alıp alamayacağını düşünüyordu. Gücünün neredeyse sınırına gelmiş olduğunu biliyordu. Soluk almak istiyor, ciğerleri iradesi dışında kasılmaya başlıyordu. Bir tane daha bulalım, olsun bitsin diye düşündü. Başı dönmeye başlıyor ve tuhaf bir mutluluk duyuyordu. Nicholas bunların tehlike işaretleri olduğunun farkındaydı. Başını eğerek vücuduna baktı. Karanlık suların arasında derisinin su basıncı yüzünden kırışıp kat kat olduğunu gördü. Basınç göğsünü eziyordu. Beyni oksijensiz kalmak üzereydi. Adam kendini yenilmez hissediyordu. Pervasızlaşmıştı. Sarhoş gibi saldırıya geçelim dostlar diye düşünerek aşağıya indi. İşte 8, çiğnersin sakız. Nicholas 8. kovuğu eliyle yokladı. Artık saçma sapan şeyler düşünüyordu. Numarası 8, neredeysin ey kız? Nicholas yukarı çıkmak için dönerken ayağı suyun dibine değdi. Bütün sersemliğine rağmen derinlik 15,5 metre diye düşündü. Fazla geciktim, yukarı çıkıp soluk almalıyım. İngiliz ayaklarını yere vurarak yükselmeye hazırlanırken bir şey onu bacaklarından yakalayarak hızla kayaya doğru itti. Nicholas Taita'nın kitabesindeki sözleri hatırladı. Rahim yolu bir ahtapot kralı yuttu. Adam ahtapot bu dedi içinden. Tekme atmaya çalıştı ama sanki bacaklarına bir deniz canavarı sarılmıştı. Soğuk sinsi bir şey onu esir etmişti. Taita'nın ahtapotu. Tanrım, adam bu sözlerinde ciddiymiş. Ahtapot beni yakaladı. Duvara dayanmış kalmıştı. Eziliyordu, çaresizdi. Dehşetle titredi Nicholas. Oksijen isteyen beynindeki hayalleri kovdu ve sonra olanları anladı. Ahtapot değil bu, suyun basıncı. Aynı şey başına bir kere daha gelmişti. Ordudaki eğitim sırasında Loch Aran'daki jeneratör türbinlerinin yakıtında suya dalmışlardı. Kendisine iple bağlı olan arkadaşını türbinler korkunç bir güçle çekmişlerdi. Genç adamın vücudu ızgaraya yapışmış ve ezilmişti. Kaburgaları parçalanarak göğsüne batmıştı ve uçları siyah kauçuk giysisinin arkasından hançerler gibi çıkmıştı. Nicholas aynı akıbete uğramaktan zorlukla kurtulmuştu. Bunu birkaç adım yanda olması sağlamıştı. Ama yine de bacağı kırılmış, ona akıntıdan başka dalgıçları güçlükle kurtarmışlardı. Artık ciğerlerindeki hava boşalmıştı. Ona yardım edecek başka dalgıç da yoktu. Kayadaki dar bir delik onu kendine doğru çekiyordu. Bu suyun altındaki bir tünelin ağzıydı. Nicholas'ın gövdesinin üst kısmı hızla akan suyun etkisinde değildi. Ne var ki tünel bacaklarını amansızca kendine doğru çekiyordu. Nicholas tünelin ağzının çok düzgün olduğunun farkındaydı. Kollarını açarak bütün gücüyle karşı koymaya çalıştı ama elleri kayanın yosunlu yüzeyinden kaydı. İngiliz işte en güçlü yumruk diye düşündü. Kurtulamayacağın tek darbe. Parmaklarını büktü. Tırnakları kayaya sürünerek kırıldı. Sonra birdenbire eli onu kendisine çeken tünelin hemen yukarısındaki kovuğa girdi. Hiç olmazsa tutunacak bir yer bulabilmişti. İki eliyle kovuğa sıkıca tutunup suyun çekiş gücüyle savaştı. Tüm cesareti ve son gücüyle, ama ikisi de tükenmek üzereydi artık. Kollarındaki kaslar sızlayıncaya, boynundaki kirişler kabarıncaya kadar çabaladı. Adama kafasında bir şey patlayıverecekmiş gibi geliyordu. Yine de vücudunun tünele kaymasını engelledi.
Kendi kendine bir daha dedi. Sadece bir kere daha dene. Ancak o kadarcık gücü olduğunu biliyordu. Ciğerlerindeki hava tükenmişti. Cesareti ve azmi de öyle. Başı dönüyor, gözlerinin önünde kara şekiller beliriyordu. Nicholas benliğinin derinliklerinde bir yerde gücünün son kırıntılarını da buldu ve bacaklarını tünelden çekmeye çalıştı. Sonunda kafasındaki karanlıkları, parlak renkli ışıklar, kayan yıldızlar ve havai fişekler yardı. Ama adam yine de çabalamayı sürdürdü ve bacakları delikten çıktı, suyun etkisi azaldı. İngiliz birdenbire vakumdan kurtulup yüzeye doğru fırladı. Fakat artık çok geçti. Kafasının içine karanlıklar dolmuştu. Kulaklarında nehirdeki çağlayanın gümbürtüsünü andıran bir ses yankılanıyordu. Boğuluyordu, hiç gücü kalmamıştı. Nerede olduğunu, yüzeye ne kadar kaldığını bilmiyordu. Tek bildiği kurtulmayı başaramayacağıydı, sonu gelmişti. Nicholas yüzeye çıktığı zaman bunu fark bile edemedi. Sudan başını kaldırıp soluk alacak gücü bile yoktu. Orada suyla şişmiş bir leş gibi yüzüstü yatıyor ve ölüyordu. Sonra Roy'un saçlarını yakaladığını hissetti. Kadın kafasını iyice kaldırdığında yüzüne çarpan taze havayı da. Roy, Nicky diye bağırdı. Soluk al Nicky, soluk al. Nicholas ağzını açarak suları kustu. Ciğerlerindeki pis havayı verdi, öğürdü, nefes almaya çalıştı. Hala yaşıyorsun çok şükür. Aşağıda çok uzun süre kaldım, boğulduğunu sandım. Nicholas öksürür soluk almaya çalışırken aklı başına gelmeye başladı. Adam belli belirsiz kadının salıncaktan atlayıp yardımına geldiğini gördü. Aşağıda o kadar uzun süre kaldın ki buna inanamadım. Adamın başını suyun yüzünde tutuyordu. Bir elini kovuğa sokmuştu. Artık kendine geleceksin, seni tutuyorum. Sen biraz dinlen, her şey düzelecek. Roy'un sesinin Nicholas'a müthiş bir cesaret vermesi şaşılacak bir şeydi. Hava güzel ve tatlıydı. Adam gücünü yavaş yavaş kazanmaya başladığını hissediyordu. Roy, seni yukarı çıkarmamız gerekiyor dedi. Birkaç dakika daha dinlenip kendini topla. Ondan sonra salıncağa oturmana yardım ederim. Kadın İngilizle yukarıda sallanan salıncağa doğru yüzdü. Adamlara salıncağı iyice suya indirmelerini işaret etti. Sonra Nicholas'ın salıncağa yerleşmesine yardım etti. Endişeyle iyi misin Nicky diye soruyordu. Yukarı çıkıncaya kadar ipleri bırakma. Adamın yandaki ipleri tutmasına yardımcı oldu. Sıkı tutun. Nicholas sersem sersem seni burada bırakamam diye mırıldandı. Kadın onun endişelerini giderdi. Bana bir şey olmaz, sadece Ali'ye salıncağı tekrar aşağıya göndermesini söyle. Nicholas yükselirken aşağıya doğru baktı. Kadın kara sularda yüzüyordu. Ufak tefek ve savunmasız gözüküyordu. Rengi uçmuştu, yüzündeki ifade insanın içine dokunuyordu. Cesur. Nicholas'ın sesi çok boğuk ve hafifti. Adam kendi sesini tanıyamadı. Sen gerçekten çok cesursun. Ama yükseldiği için kadın bu sözleri duyamadı. Durumdan yukarı çıkardıktan sonra Nicholas Ali'ye küçük iskeleyi söküp dikenli çalıların arasına saklamasını emretti. İskele orada kalırsa helikopterden kolaylıkla görülebilirdi. İngiliz Jake Helm'in merakının uyanmasını istemiyordu. Nicholas adamlara yardım edecek halde değildi. Dikenli ağaçlardan birinin gölgesinde yattı. Roy da onunla ilgilendi. Başı oksijensizlik yüzünden feci şekilde ağrıyordu. Ciğerleri sancıyor, her soluk alışında göğsüne sanki hançerler saplanıyordu. Galiba çabalarken ya bir kasını burkmuş ya da bir lifini koparmıştı. Roy'un sabrı adamı etkiledi. Kadın ona uçurumun dibinde neler bulduğunu sormadı. Araştırmadan çok Nicholas'ın sağlığıyla ilgileniyordu. Sonra kadın İngiliz'in ayağa kalkmasına yardım etti. Kampa giderlerken tüm vücudu kasılmış olan adam bir ihtiyar gibi topallıyordu. Vücudundaki her kas ve kiriş sızlıyordu. Nicholas kaslarında biriken laktik asit ve nitrojenin ancak zamanla kaybolacağının bilincindeydi. Kampa vardıklarında Roy'un Nicholas'ı hemen kulübesine götürdü. Onunla ilgilenerek adamı cibinliğin altına yatırdı. İngiliz o sırada kendini daha iyi hissetmeye başlamıştı. Ama bunu genç kadına açıklamadı. Bir kadının tekrar onunla ilgilenmesi hoş bir şeydi. Roy'un ona bol şekerli, dumanları tüten bir fincan çay ve iki aspirin getirdi. Adam bitkince bir kez daha çay isterken biraz rol yaptı. Kadın karyolanın başucuna oturarak Nicholas'ın çayı içişini seyretti. Sonra da kendini daha iyi hissediyor musun diye sordu. Adam yaşayacağıma bire iki bahse girerim dedi. Kadın güldü. Daha iyi olduğun anlaşılıyor. Tekrar küstahlaşmaya başladın. Biliyor musun ödümü patlattın.
Benimle ilgilenmen için her şeyi yaparım.
Eh artık yaşayacağına karar verdik. Şimdi bana olanları anlatabilirsin. O gölcükte başına ne geldi?
Sen aslında dipte ne bulduğumu öğrenmek istiyorsun öyle değil mi?
Kadın o da var diye itiraf etti. Nicholas bütün bulduklarını ve suyun altındaki tünelin kendisini nasıl çektiğini anlattı. Ryan onu sözünü hiç kesmeden dinledi. Hatta adamın konuşması sona erdiği zaman da bir süre hiçbir şey söylemedi. Kaşlarını çatmış derin derin düşünüyordu. Sonunda başını kaldırarak İngiliz'e baktı. ''Yani Tayta ta gölcüğün dibine kadar kovuklar açtırmayı başarmış öyle mi? Suyun yüzeyinden 15 metre aşağıya.''
Adam evet der gibi başını sallayınca Ryan tekrar sessizleşti.
''Bunu nasıl başardı?'' dedi. ''Bu konuda ne düşünüyorsun?''
''Belki 4000 yıl önce suyun yüzeyi daha aşağıdaydı. Belki bir yıl kuraklık oldu ve nehir kurudu. O zaman da Tayta aşağılara inebildi. Ne dersin?''
Ryan fena değil diye itiraf etti. Ama Tayta neden iskele kurma zahmetine girdi? Niçin nehrin kuru yatağından ilerlemedi? Tayta'yı buraya çeken o nehirdi sanırım. Yoksa kurumuş yatağının uçurumdaki diğer yerlerden bir farkı olmazdı. Hayır, bence Tayta'nın orayı seçmesinin baş nedeni kayaya kolay kolay yaklaşılamamasıydı.
Nicholas haklısın sanırım diyerek başını salladı.
Nehir kurumamıştı diyelim. Ve şimdiki gibi suları iyice alçalmıştı. O halde adam suyun içine o kovukları nasıl oydu? İskelenin suyun altına kadar uzanmasının sebebi neydi?
Adam itiraf etti. Hiçbir fikrim yok.
Pekala, bu konuyu şimdilik bir tarafa bırakalım. Seni neredeyse içine çekip götürecek olan tünelden söz edelim. Ağzı ne kadardı dersin?
Nicholas başını salladı. Suyun dibi hemen hemen zifiri karanlıktı. 80-90 santimetre ötesini göremiyordum.
Tünelin ağzı kovukların oluşturduğu çift sıranın tam ortasında mıydı?
İngiliz düşünceli bir tavırla, ''Hayır, pek de değil.'' dedi. ''Biraz yana doğruydu. Gölcüğün dibine ayaklarımla vurdum. Tam yukarı çıkacağım sırada akıntı beni yakaladı.''
''Demek ki tünel gölcüğün tam dibinde ve iskeleden biraz aşağıdaydı. Tünelin ağzının kare biçimi olduğunu söyledin değil mi?''
''Bundan kesin emin değilim. Unutma, etrafı iyi göremiyordum ama bana öyleymiş gibi geldi.''
''Öyleyse onu da birileri yapmış olabilir. İnsanlar yani. Belki de gölcüğün dibine açılan yatay bir geçittir.''
Adam istemeye istemeye olabilir dedi. Ancak kayadaki suyun içine aktığı doğal bir delik olması ihtimali de var.
Ryan gitmek için ayağa kalktı. Nicholas hemen nereye gidiyorsun diye sordu. Hemen dönerim. Notlarımı ve sütundan elde ettiğimiz malzemeyi getirmek için kulübeme gideceğim. Çabuk gelirim.
Ryan döndüğü zaman ranzanın yanına oturdu. Bağdaş kurup bacaklarını altına almıştı. Kağıtlarını etrafına yayarken Nicholas cibinliğin kenarını kaldırarak onun ne yaptığına baktı.
''Sen dün küçük iskeleni yapmakla meşgulken ben de sütunun bahar yüzeyindeki hiyerogliflerin çoğunu çözdüm.''
Yazıları görmesi için not defterini adama çevirdi.
''Bunlar benim ilk notlarım. Bazı yerlere soru işaretleri koyduğumu göreceksin. Örneğin şuraya ve şuraya.'' ''Bunlar çeviriden emin olmadığım ya da Tayta'nın yeni ve garip bir sembol kullandığı yerleri gösteriyor. Onların üzerinde daha sonra duracağım.''
''İngiliz anlıyorum.'' dedi. Ryan konuşmasını sürdürdü.
''Yeşille belirttiğim yerler Ölüler kitabının standart kopyasından alınmış bölümler. Şuradakine bak. Kainat daireler biçiminde çizilmiştir. Güneş tanrısı Ra'nın kursu gibi. İnsanın yaşamı da bir dairedir. Rahimde başlar, mezarda sona erer. Savaş arabasının tekerleği yılanın ölümünü önceden haber verir. Yılan tekerin altında ezilir.
Adam evet, bu bölümü hatırlıyorum dedi.
Buna karşılık sarıyla çizdiğim şu bölümlerse Tayta'nın fikirleri. Ya da hiç olmasa onlar Ölüler kitabından veya bildiğim başka bir kaynaktan alınmış şeyler değiller. Dikkatini özellikle şu bölüme çekmek istiyorum.
Ryan parmağını satırların üzerinde kaydırarak yüksek sesle okudu. ''Tanrıçanın kızı hamile. Onu tohumu olmayan o kimse gebe bıraktı.
Jen'in onun rahminde sonsuza kadar kıvrılmış olarak yatacak. İkizi hiçbir zaman doğmayacak. O Ra'nın ışığını asla görmeyecek. Kız kardeşin rahminden damat sonsuz evlilik için onu alacak. Doğmamış ikiz tanrının gelini olacak. O tanrı erkekti, kaderleri birbirine karıştı. Onlar sonsuza kadar yaşayacaklar, hiç ölmeyecekler. Başını defterden kaldırdı. Bu bölümü ilk okuduğumda Tanrıça'nın kızının daha önce de düşündüğümüz gibi Dandera Nehri olduğuna karar verdim. Eskiden erkek olan Tanrı'nın da Firavun olduğuna. Mamauz ancak Mısır tahtına çıktıktan sonra tanrılaştı. Ondan önce yalnızca bir erkekti. Nicholas başını salladı. Tohum olmayan kimse de Taita. Bu belli bir şey. O sık sık hadım olduğundan söz ediyor. Şimdi de şu esrarlı ikiz kardeş konusunda bazı fikirlerin varsa onları dinleyelim. Bir nehrin ikizi herhalde onun bir kolu olur, öyle değil mi? Ah, neyi kastettiğini anlıyorum. Suyun altındaki tünelin o ikiz olduğunu söylüyorsun. Orada uçurumun dibinde ve Ra'nın ışığını hiçbir zaman göremeyecek. Tohumu olmayan Taita babalık iddiasında, yani bize mimarın kendisi olduğunu söylüyor. Evet, tamam. Ve o nehrin ikizini Firavun Mamuz'la evlendirmiş. Bu evlilik sonsuza kadar sürecek. Bütün bunları bir araya getirerek şu sonuca vardım. Neredeyse boğulmana sebep olacak o tüneli incelemedikçe Firavun Mamuz'un mezarının yerini hiçbir zaman bulamayacağız. Nicholas, bunu nasıl başaracağız diye sordu. Royan omuzunu silkti. Ben mühendis değilim Niki. Bu işin halledilmesini sana bırakıyorum. Bütün bildiğim Taita'nın bunu başarmanın bir yolunu bulduğu. Yalnız aşağı inmenin değil, orada çalışmanın da. Sütundaki yazının yorumunda yanılmıyorsam Taita gölcüğün dibinde bir hayli çalışmış olmalı. O bunu başarabildiğine göre senin de başarmaman için hiçbir neden yok. Nicholas ah diye itiraz etti. Taita bir dahiydi. Bunu sık sık tekrarlıyor. Ben yalnızca ağır aksak ilerleyebilen bir insanım. Yalnızca sana güveniyorum Niki. Beni düş kırıklığına uğratmayacaksın değil mi? 19. ayrımın sonu. Sayfa 205.